Efendim hayırlı akşamlar diliyoruz. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de yeniden birlikteyiz. Bu akşam Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Tekbirlerle başlıklı yazıyı paylaşacağız. Resulullah Efendimizin bir hadisi şeriflerinde şöyle bir işaret var. 70 bin gazi deniz kenarındaki bir şehre sefer ederler. Onlar silahla harp etmez, ok da atmazlar. La ilahe illallahü vallahu ekber derler. Bu zikirlerle şehri fethederler. Kıyamet alametlerinden bahseden hadisler sembolik ifadeler taşıyabiliyor. Doğrudan hadisin manası budur demesek de günümüzde kitlelerin tek bir yürek olarak sesini duyurma ve netice alma gücüne bir işaret olduğunu söyleyebiliriz. 28 Şubat'ta Jacoben Zihniyet, İmam Hatip liselerine uzanmış, orta kısımlarını kapatmaya ve lise kısmını da üniversiteden men etmeye girişmişti. O zaman Sultanahmet Meydanı'nda devasa bir miting gerçekleştirilmişti. 15 Temmuz'u takiben gerçekleştirilen 8 Ağustos Yenikapı mitingi de muazzam bir duruş olarak tarihe geçmişti. Geçtiğimiz günlerde yaşadığımız Ayasofya açılışı da böyle bir zirve oldu. Yukarıdaki hadisin şarihi Ahmet Şakir, deniz kenarındaki şehrin İstanbul olduğunu fakat bu hadiste zikredilen fethin 1453'teki fetih değil, kıyamete yakın başka bir fetih olduğunu söyler ve Ayasofya'nın cami baskından çıkarılmasının da içinde mütalaa edilebileceği idari bozuluşu hatırlatır. Nitekim Necip Fazıl'dan Serden Geçtiği ve Kadir Mısıroğlu'na ömürleri bu muhteşem açılışı görmeye kifayet etmeyen, derin ve ileri görüşlü muharrir ve şahsiyetler bu günleri adeta tasvir etmişlerdi. Tabii ki yukarıdaki hadisi şeriflerin işaretiyle Necip Fazıl, Ayasofya açılacak. Türk'ün bu vatanda kalıp kalmayacağından şüphesi olanlar, Ayasofya'nın da açılıp açılmayacağından şüphe edebilirler. Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek. Ayasofya açılacak. Bütün değer ölçülerini, tarih hükümlerini, dünyalar arası mahsup sırlarını, her iş ve her şey hakkındaki gerçek miyarları çevreleyici bir kitap gibi açılacak. Allah tarafından mühürlenmiş kalplerin mühürlediği Ayasofya, onların aynı şekilde mühürlemeye yeltenip de hiçbir şey yapamadığı, günden güne kabaran akınını durduramadığı ve çığlaştığı günü dehşetle kolladığı mukaddesatçı Türk gençliğinin kalbi gibi açılacak. Osman Yüksel, bizler Fatih'in torunları yakında putları devirip yine seni camiye çevireceğiz. Dindaşlarımızla, kanlı gözyaşlarımızla abdest alacak, secdeye kapanacağız. Tekbir ve tehlil sedaları boş kubbelerini yeniden dolduracak. İkinci bir fetih olacak. Ayasofya ikinci bir fetih. Bu muhakkak olacak. İkinci bir fetih, yeni bir basubadel mevt. Kadir Mısıroğlu, ve kul cael hak, yakın, başlamak üzere akın, maniler kalkacaktır, putlar yıkılacaktır, belki çok ucakta, oyunda, oyuncakta, yarınki süvariler, davranmada veliler, fecri sadık anıdır, hazırlık zamanıdır, geliyor devri sefa, beldemizin bu defa, fethi tekbir iledir, fethi tekbir iledir. Siyer-i Nebi, ümmetin de kıyamete kadar bir fihristi gibidir. Bedir, Uhud ve Hendek mücadelelerinde Müslümanların mukavemeti ve ısrarı kadar ehli küfrün de inat ve saldırısı vardır. Fakat Hendek sonrasında küfrün dizlerinin bağı çözülmeye başlar. Hudeybiye sonrasında yılların muarızı birçok Kureyşli dilinde şehadet Medine'nin yolunu tutar. Mekke'nin fethi oklarla, kılıçlarla değil, ashabın tekbirlerle yürüyüşüyle olur. Fetih, açılım ve açılış demektir. Bir panteon, bir put müzesine çevrilmiş Kâbe temizlenir ve Hazreti İbrahim'in ve İsmail'in inşa ettiği tevhid mabedi olarak yeniden açılır. Her hususta hak yerini bulur. Takvimi bozmuştur cahiliye. Fethin akabinde takvim düzelir. Faiz ayaklar altına alınır. Kadın gerçek hürriyetine ve haklarına kavuşur. Hakikaten tarih boyunca İslam'ı boğmak için Haçlı ittifakları ve imparatorluklar müthiş hücumlar sergilediler. Selçuklu ve Osmanlı tarihi aslında bu saldırıya karşı alemi İslam'ı genişleterek savunma stratejisinden ibarettir. Fakat bugün dünyevileşme bataklığı artık İslam düşmanlarını kendi planlarında boğuyor. Aşırı hazcılık ve ferdiyetçilik cepheye asker gönderecek ruh bırakmadı. Aileyi çökertme planları nüfuslarını azaltıyor. Sinsi sinsi yine Kur'an'ın tabiriyle duvarların arkasından savaşlarını sürdürüyorlar. Fakat müzmin ölüm korkuları onları sindiriyor. Bizi bize kırdırmaktan başka aletleri de kalmadı. Dolayısıyla bir ve beraber olursak sadece tekbirlerimiz bile yetecek mazlumları kurtarmaya. Ayasofya'nın asli hüviyetine dönüşüne kendini Bizans'ın devamı zannedenler üzülüyor. Bayraklarını yarıya indiriyorlar. Papa da üzüntü duyduğunu söyledi. Fakat bir papaz, Almanya'nın tanınmış Cizvit papazlarından Felix Körner, bir müzenin şimdi tekrar bir ibadethane haline geldiğini düşündüğünüzde sizi üzen ne olabilir? Dindar birisine bu acı vermez, bu sadece mutlu edebilir, dedi. Yine asrımızın derin görüşlü alimlerinden Bediüzzaman, sırlı kıyamet haberlerinden hareketle Hristiyanlığın tasaffi edeceği, ruhban kesiminin geniş bir şekilde Müslüman olacağı tahmininde bulunur. Kim bilir, Ayasofya'nın cami olması belki de bunun bir işaret fişeğidir. Yine Kadir Mısıroğlu'nun ifadesiyle, bugün Hristiyanlık daha ziyade tarihi bir düşmanlıktan ibaret kalmıştır. Hakikaten kendi içlerindeki ateistlere, deistlere ve azgınlara karşı devamlı mağlup olur ve ses çıkaramazlarken, Hazreti İsa'yı peygamber kabul eden, Hazreti Meryem'e hürmet eden, İncil'in aslına iman eden Müslümanlara karşı niçin ve nasıl kindar olunabilir ki? Körner buna temas ediyor. Bir mabedin müzeye tahvili seküler bir adımdır. Aslına döndürülmesi dindarane bir adımdır. Bir dindar nasıl o gaspa sevinir de bu ıslaha üzülür? Tek bir sebep var. Hilal ve Haç kavgasının kinini gütmek. Benim değilse onun da olmasın hasedi. Halbuki meseleyi iman ve küfür meselesi olarak görseler, hak din olan İslam'ı bu mücadelede nasıl yalnız bıraktıklarını görür ve utanırlardı. Hudeybiye, Kureyşlilere bunu düşünme fırsatı verdi. Şu korona günleri de hala kalbinin derinliklerinde vahiden, risaletten, ahitten bir şeyler hisseden kitabın ehline bu tefekkür imkanını tanır inşallah. Bizim insanımıza da yakın tarih üzerine hamasetten arınmış hakkaniyetli bir bakışla yeniden bakmak nasip olur inşallah. O açılım Ayasofya açılışından daha kıymetli olur. Mustafa Asım Küçükaşçı imzalı Tekbirlerle başlıklı yazıyı paylaştık ilk olarak değerli dinleyenlerimiz. Bir başka yazıyla devam ediyoruz Yüz Akı Dergisi'ne. Kübra Ergin imzalı İnternet ve Beynimiz başlıklı yazıyı paylaşacağız şimdi de. Geçtiğimiz haftalarda Fatih Sultan Mehmet Han'ın vakfı Ayasofya Camii'nin zincirlerinin kırılması ve yeniden ibadete açılmasının sevinci bize bir konuyu unutturdu. O da Cumhurbaşkanımızın torununun dünyaya gelmesi haberinin sosyal medya üzerinden paylaşılması sırasında bazı ahlaksızların sergilediği çirkin manzaraydı. Bu müessif hadise vesilesiyle Cumhurbaşkanı sosyal medya organlarının artık kanunlarımıza tabi olacağını, hukuk kontrolü altına alınacağını açıkladı. İnternet ortamı ve sosyal medya vasıtalarının hukukla daha çok muhatap olması için kanuni düzenlemelerin yapılması aslında hayli geç kalmış bir adım. Bu kararın ciddiyetle hayata geçmesi için hepimiz destek vermeliyiz. Çünkü dijital araçlar henüz hayat tecrübesinden mahrum küçük çocuklarımıza kadar herkesin sahip olduğu aletler haline geldi. Hele gençler adeta bu mecralarda hayatlarını sürdürüyor. Aynı masanın etrafında oturan, aynı yemeğe kaşık sallayan aile fertleri ellerindeki dijital makinelerin içinde yaşayabiliyorlar. Şu anda yapılacak düzenlemeler aslında yeterli değil. Çünkü bunlar sadece istismar, kumar, dolandırıcılık, terör propagandası gibi büyük suçlara karşı hak aramayı mümkün kılacak. Halbuki bu mecralarda özgürlük adı altında daha pek çok ifsad edici muhtevalar dolaşıyor. İçinde bulunduğumuz bu devir, insanların son derece ukala ve cüretkar olduğu bir devir. Bunda Allah Teala'nın nimetlerinin bolluğuyla rehavete kapılmanın ve nefsi palazlandıran imkanlarla şımarmanın tesiri büyük. Bilhassa teknolojinin içine doğan, elinde dijital cihazlarla büyüyen nesil, hamakat derecesinde bir küstahlık içinde. Hani sanal diyorlar ya, hakikaten bugün insanoğlu kendi eliyle yazıp, çizip tasarladığı, kendi hayalinden uydurduğu bir ortam içindeki bu hareketliliğine bakıp kendisini bir şey zannediyor. Bu hayali ve suni dünyada kolayca bir şeyler yapabiliyor, ağzına geleni yazıp yorumlar yapıp ona buna hakaret edip geçip gidiyor diye kendini gerçekten çok marifet sahibi zannediyor. Kendini mesuliyetsiz, kimsenin sorguya çekemeyeceği başıboş, serbest biri zannediyor. Kısacası teknoloji adeta kimlik inşa ediyor. Teknolojiyi üretip, kullanıp, örnek olanlar adeta teknolojinin ahlakını da belirliyor. Bu ahlaki seviyeye göre insan tipi üretiliyor. Ama bu kimlik ne yazık ki sağlıklı bir ruh haline sahip değil. Aslında bu durumun ferdi, ailevi, içtimai birçok problemle yakından alakası var ve yakında bunlarla daha çok karşı karşıya geleceğiz. Mesela teknoloji kuşağının bir tıkla istediği kişiyle arkadaş olup istemeyince de engellemesi gibi aynı hızla ve keyfilikle evlenip boşandığını görüyoruz. Bu kadar insanın o düğün derneği yapmak için masraf ettiğini, emek verdiğini, ümitler bağladığını, acele bir boşanma kararıyla ne kadar zarara uğrayıp, incinip, itibarının sarsıldığını hiç düşünmüyorlar. Tek derdimiz bu olsa yine iyi. İnsanlar internet ortamlarında imanını kaybediyor. Aklı bir karış havada bir genç bir video seyrediyor, "Ben de ateist oldum, deist oldum," diyor. Zannediyor ki bilgiç edalarla atıp tutan o zavallı sadece dinin cevabını verdiği o sorulara daha doğru bir cevap bulmuş. Neden bu dünyaya geldik? Hayatın gayesi nedir? Hayat neyle kıymetli hale gelir? Hayatın sonunda ne var? Bu sorulara daha doğru bir cevap veren bir hakikat kaynağı bulmamışsa ne bulmuş? Acaba ölmemenin bir yolunu mu keşfetmiş yahut ölümden sonra dirilmemenin, hesaba çekilmemenin bir çaresini mi bulmuş? Eğer bunların hiçbirini bulmamışsa neyine güveniyor ki? O sahte kibir maskesi ne tuhaftır ki kendi nefsine bahane arayan bir yarım akıllıyı tesir altına alabiliyor. Nefis hakikat yerine yalanı tercih ediyor. Faydalı nasihatler yerine zararlı fikirlere merak duyuyor. Kendini yetiştirmeye talip olmuyor. Oyun, eğlence peşinde koşuyor. İnternet de insan nefsinin ve beyninin zayıf taraflarını çok iyi kullanıyor. Bir araştırmaya göre insanlar üzerinde beyin resmi gördükleri bir kitabın içindekilere daha çok güveniyormuş. Beyin sanki aklı ve bilimi temsil ediyor gibi düşünülüyor. Halbuki beynimiz tasavvuf ıslahatında nefis denildiğinde kastedilen türlü türlü dürtülerin, duyguların ve aklı karıştıran hislerin de kaynağı. Bütün nefis sahiplerinde ortak olan acıdan ve sıkıntıdan kaç, zevk ve rahatlığa yönel mantığı, beynin de temel çalışma prensibi. Zevk vermeyen sohbetlere, öğretici programlara değil, yalancı zevklere yöneliyor. Üstelik beyin, sahtelikleri, yalancı zevkleri hakikatten ayırt edemiyor. Oyundan puan alınca, beynin ödül merkezinde zevk veren kimyevi maddeler salgılanıyor. İnsan, eğer tefekkür edecek olsa, oyundan alınan puanların gerçek hayatta hiçbir işe yaramadığını anlayabiliyor ama yine de o andaki zevkin bağımlısı oluyor. Bu örneğin de gösterdiği gibi, beyin zannedildiği kadar akıllı değil, beyin kabiliyetli bir vasıta ama onu iyi ve kıymetli şeylere kullanmak için bir rehber lazım. Ama rehberlerin nasihatleri hoşa gitmiyor. Bizi zevklerimizden alıkoyan, hoşlanmadığımız vazifeler yükleyen nasihatler nefsimize hoş gelmiyor. İşte bu hoşlanmama halinin verdiği psikolojiyle hakikat olsa da zorumuza giden nasihatleri duymak istemiyoruz. Yalan ve uydurma olduğunu bile bile bizi güldürüp eğlendiren, oyalayıp giden komikliklere zaman harcıyoruz. Elbette bizim bu temayülümüze göre hazırlanan muhtevalar hem çok tıklanıyor hem de bu mecraların sahipleri bunları teşvik ediyor. Aslında internet insanlık tarihi boyunca hep var olmuş, eğlenceli masallar, efsaneler, şarkılar, türküler, oyunlar, eğlenceler ve benzeri lehviyatın teknoloji desteğiyle gelişen kolayca ulaşılan hali. İnsanoğlunun hakikati verip yalanı, uydurmayı satın alması da yeni bir şey değil. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz, "Onlar hep yalana kulak veren ve durmadan bereketin kökünü kazıyan haramları yiyen kimselerdir." buyuruyor. Ayet-i Kerime Yahudilerin ahlakını vasfederken Müslümanlara "Siz de öyle olmayın" diye ders veriyor. İnsanın nefsani yönünde yalana, palavraya, boş ve değersiz şeylere yönelme hastalığı var. O hastalığı tedavi etmek için çare yine beynin bir vasfında gizli. Beyin mecbur kalmadıkça hakiki ve faydalı bir ilim öğrenmeye, salih ve faydalı bir iş yapmaya alaka duymaz. Böyle ciddi çalışmalara dikkatini yoğunlaştırmak hoşuna gitmez. Ancak mükafat veya ceza gibi bir müeyyide ile onu mecbur ederseniz kendini bu faydalı çalışmalara zorlar. İşte Rabbimiz de cennet nimetleri ve cehennem azabını insanları faydasız, boş, aldatıcı hatta zararlı meşgalelerden hayırlı şeylere yönlendirmek için kullanır. Vaat ve tehdit ham nefsin ilk harekete geçirilişi için itici bir kuvvettir. Zaten hakikatin tadını alan insan artık sahteliklerden yüz çevirecektir. Ama insan ruhunu o aldatıcı beyin kimyasından kurtarmak için bu teşvik ve terbiyeye ihtiyaç vardır. İnternette dolaşan ateist videolarının çoğunda sanki iddiacının kendisi cennet nimetlerinden müstaniymiş veya cehennem azabından korkmamak için bir çare bulmuş gibi bunlarla küstahça alay ettiğini görüyorsunuz. Halbuki Allah Teala sadece tehdit ve vaatlerle değil, aklı ikna eden misallerle, gönlü müteessir eden edebi üslupla, derin ilim sahiplerinin anlayabileceği sırlarla ve daha birçok ince manalarla sesleniyor. Ama elbette anlayana. Vaat ve tehditlerse o manaları idrak edecek seviyeye gelinceye kadar gösterilmesi icap eden sabır ve azmi göstermeye teşvik ediyor. Matbaanın icadı, radyo ve televizyonun keşfi ve nihayet internet ağının dünyayı sarmasıyla bilgiler, fikirler ve benzeri kültür ürünleri hızla dünyayı dolaşıyor. Bunları kısmen kontrol altına alabilsek de tamamen filtre edip her türlü ifsadı engelleyemeyiz. Çaremiz bu soru ve itirazları en güzel cevapları vermek için vesile olarak görmek. Neticede bu bir bakıma da Allah'ın iradesi. Allah Teala istemeseydi bunların hiçbiri olmazdı. Rabbimiz aklen ve kalben sürekli mücadele içinde olmamızı ve gayret etmemizi istiyor. Değerli dinleyenler, İnternet ve Beynimiz başlıklı Kübra Ergin'in kaleme aldığı yazıyı paylaştık ve son olarak bir şiirle noktalayacağız programımızı. Gül kokulu Ayasofya başlığını taşıyor aktaracağımız şiir Servet Yüksel imzasıyla. Baykuş nöbetlerinde, örümcek ağlarında, köhnemiş Bizans gibi virandı Ayasofya. Gül kokulu bir yiğit en deri çağlarında, Fatihine sevdalı, hayrandı Ayasofya. Bahtım açılsın diye Kabe'ye yüz sürüyor, asırlar boyu fethin rüyasını görüyor, tekbir sesleri nurlar kubbesini bürüyor, kılıç hakkı, ezandı, Kur'an'dı Ayasofya. Batılın yorgunuydu Sinan'a boyun eğer, minareler yükselir, her taşa eli değer. Vakfında yazılıymış Türk'ün kaderi meğer, bizim kızıl elmamız Turan'dı Ayasofya. Bu şehri İstanbul'da sevildi, sefa sürdü. Sabah akşam ufkuna vurduğumuz mühürdü. Nice bayramlar geçti, nice sultanlar gördü. Tarihin gözlerinde seyrandı Ayasofya. Zeval vakti erişti, geldi zulüm yılları. Yağma talan başladı, sürüldü asilleri. Bir zaman sergiledi müzelik akılları. Gönülleri sızlatan hicrandı Ayasofya. Sımsıcak bir 10 Temmuz, 2-20 yan yana, bir imzada şifresi, felah var anlayana. Doğudan batıya dek ferman olsun cihana, sükut eden şanlı bir devrandı Ayasofya. Hüzün, gam zincirleri kırıldı şükür ya Rab, müjdelenen günlere erildi şükür ya Rab. O mana, o aşk, o ruh dirildi şükür ya Rab. Ümmetin sevincini kuşandı Ayasofya. Evet değerli dinleyenlerimiz, Yüz Akı Dergisi'nin Ağustos 2020 sayısından paylaştık bu yazıları. Böylelikle bu akşamlıkta Sesli Dergi'yi noktalıyoruz. Geceniz hayır olsun, hoşça kalın.